Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1479 yılının sonbaharıydı. İstanbul'un fethinin ve büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'ın Konstantinopolis'ini İstanbul yapmasının üzerinden 26 yıl geçmişti. Fatih Sultan Mehmet, tam 26 yıl önce harap bir şekilde aldığı İstanbul'u kelimenin tam anlamıyla yeniden canlandırmıştı. Elbette bir şehri kurmak için sadece imparatorluk yaratacak bir güç, teknik ve askeri zeka yeterli değildi. Güçlü bir vizyon ve kültür anlayışı da gerekliydi. Fatih Sultan Mehmet'te de bunların hepsi vardı ve bütün bu gereklilikleri farkındaydı. İşte bütün bu özellikleri barındıran, tarihin en önemli hükümdarlarından olan Fatih, İstanbul'un fethinden tam 26 yıl sonra Venedik Sarayı ile iletişime geçer. Ve Venedik Sarayı'ndan İstanbul'a gelmesi için iyi bir ressam talep eder. Fatih Sultan Mehmet'in bu talebinin üzerine İtalya'dan çok önemli bir Rönesans dönemi ressamı bu tazecik şehre gelecek, 18 ay kalacak ve bu 18 ayın üzerinden neredeyse 545 yıl geçmesine rağmen bugün üzerinde konuşmamızı sağlayan çok önemli bir eser bırakacaktı bizlere. Hazırsanız bugün o eseri ve bu ressamı keşfe çıkıyoruz. Herkese selam, Ditopik Düşünceler'e hoş geldiniz. Ben Dilara. Önceki Ditopik Düşünceler podcast bölümlerini dinleyenler, Ayasofya bölümünde fetih sürecini, İstanbul'un nasıl kurulduğunu, bu süreçteki bazı detayları benden dinlemişlerdi. Bugün bahsedeceğimiz buluşmayı anlamak için bu kısımları da bilmek gerekiyor. Çünkü İstanbul, Batı'nın çok önemli bir mirasının üzerine kurulmuştu. Bu nedenledir ki İstanbul her zaman Orta Doğu şehirlerinden farklı olacaktır. İstanbul sadece Batı ile Doğu'nun karşılaşması ya da kesişimi değildir. İstanbul zaten temellerinde Batı'yı barındırır. Bugün Batı dediğimiz Venedik'te Doğu kültüründen veya iletişiminden pek de uzak değildi. Yani İstanbul sandığımızdan daha da fazlası. Şimdi bunları anladıktan sonra konuya giriş yapabiliriz. Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet nasıl bir coğrafyada olduğunu, nasıl bir zenginliği miras aldığını iyi biliyordu. Roma İmparatorluğu'nun doğu ayağı olan Konstantinopolis 26 yıldır artık İstanbul'du. Tabii ki bu fethin Roma İmparatorluğu için büyük zorlukları da olmuştu. Özellikle de Venedik için. İstanbul'un Osmanlıların eline geçmesi Venedik'e büyük bir zarar vermişti. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'da kentte büyük bir Venedikli toplumu yaşamaktaydı. 1453 ve 1479 yılları arasında Venedik'le Osmanlılar arasında işte bu yüzden birçok çatışma yaşanmıştı. Sonuç olarak İstanbul'un fethinden sonra tüm bu kayıpları önlemek için Venedik Osmanlı'yla ilişkilerini geliştirmeye çalışmış ve sonunda da kapitülasyonlarla belirli ticari ayrıcalıklara sahip olmayı başarmışlardı. Tam da böyle bir dönemdeyken Fatih Sultan Mehmet, Venedik'ten başarılı bir ressamın Osmanlı'ya gönderilmesini talep etmişti. Bu talebin üzerine Venedik Cumhuriyeti tarafından sizce hangi isim İstanbul'a gelmek üzere görevlendirilmişti? Görevlendirilen ressam dönemin güçlü ismi Gentile Bellini'ydi. Fakat bu görevlendirmeyi sadece resim yapmaya gönderilen bir ressam olarak düşünmeyin. Bu görevlendirme bundan çok daha ötesi. 1479 yılında Venedik Cumhuriyeti tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na İstanbul'a gönderilmek üzere seçilen Bellini, Osmanlı ile Venedik arasındaki buzların eridiği, barışçıl bir ortamın sağlanmaya başladığı bir dönemde hem bir sanatçı, hem bir kültür hem de iyi niyet elçisi olarak gönderilmişti. Bu görevlendirme sonucunda Venedik'in en önemli Rönesans sanatçılarından biri olan Gentile Bellini 18 ay boyunca İstanbul'da kalacak ve burada üretim yapacaktı. Peki kimdi Gentile Bellini? Bahsettiğimiz dönemler İtalyan yarımadasında tek bir devlet yerine birçok kent krallıklarının bulunduğu bir dönemdi. İşte böyle bir dönemde Venedik Cumhuriyeti'nde ressam bir ailenin çocuğu olarak 1429 yılında dünyaya gelen Gentile sanatçı bir aileye sahipti. Babasının yanı sıra Gentile'nin kardeşi Giovanni Bellini de Venedik'te önemli bir ressamdı. Venedik'te birçok önemli proje için ikisi de görevlendiriliyordu. Gentile'nin hayatındaki ve kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri de işte bugün konuştuğumuz Osmanlı İmparatorluğu göreviydi. Fatih'in İstanbul'a gelmesi için sanatçı talebinin üzerine Venedik'te kimse bu görev konusunda gönüllü olmayınca Venedik Senatosu suret portresi için, yani Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yapılmasını istediği bu proje için Gentile Bellini'yi Venedik Senatosu görevlendirir. Bu arada Fatih Sultan Mehmet sadece yetenekli bir ressam değil, heykeltıraş da talep etmişti Venedik'ten. Fakat İstanbul'a gelmeyi kabul eden heykeltıraş ya da bronz dökümcüsü bulamamıştı Venedik Senatosu. Hatta Senato Bellini'yi de ikna etmek zorunda kalıyor. Yani kimse aslında bu Orta Doğu topraklarına gelmek istemiyor. Senato Bellini'ye şöyle bir şey söylüyor. Uzun süredir hükümetten talep ettiğin memurluk mevkini almak istiyorsan bu görevi kabul etmelisin diye şart koşuyor Gentile Bellini'ye Senato. Ayrıca Senato bu yolculuk sırasında Bellini'ye herhangi bir maaş ödenmeyeceğini, yalnızca yol masraflarının karşılanacağını da belirtiyor. Şu an yani şöyle söyleyebilirsiniz. Acaba neden kimse gelmek istememiş? Bellini hayatının geri kalan kısmında kendisini tamamen sanat eserlerine vermek isteyen bir sanatçıydı. İşte böyle sanatçılar günümüzde de böyledir. Eğer sanatçı olarak kendinizi sanatınıza vermek istiyorsanız bir yerden bir geliriniz de olmak zorunda değil mi? Bu pasif gelir olabilir, daha az mesai harcayacağınız bir işin geliri olabilir. İşte Gentile Bellini de o dönemde böyle bir durumla karşı karşıyaydı ve diyor ki eğer hayatımın geri kalan kısmında kendimi tamamen sanat eserlerine vermek istiyorsam, işlerime vermek istiyorsam bu memuriyetin benim için ne kadar önemli olduğunu anlamalıyım, farkında olmalıyım ve görevi kabul etmeliyim diyor. Ve sonuç olarak Bellini bu görevi kabul ediyor, çaresizce de olsa. 3 Eylül 1479 tarihinde de iki yardımcısı, iki tane de dışarıdan bulduğu sanatçıyla yola çıkıyor Bellini ve Eylül sonlarında da İstanbul'a ulaşıyor. Dediğimiz gibi sadece senato ressam bulabiliyor, bir heykeltıraş bulamıyor. Ve Bellini saraya geldikten sonra sarayda kendisine tahsis edilen büyük bir odada çalışmaya başlıyor. Devamında da 18 ay boyunca Fatih Sultan Mehmet'le yakından çalışma fırsatı buluyor. Şimdi bir başka açıdan bakalım. Biraz böyle Venedik'teki sanatçılar açısından baktık az önce. Şimdi bir de Osmanlı adına bakalım. Osmanlı adına çok önemli bir adımdı bu. Çünkü baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar önemli bir adım attığını görüyoruz. Öyle ki o zamana kadar bir suret yasağı vardı. Yani kimsenin portresi yapılamazdı. Çünkü İslam dininde herhangi bir resim yapılması, bir portre yapılması ki Peygamberimiz Muhammed'in de resminin yapılması kesinlikle yasaktı. İşte o yasaktan süregelen bir gelenekle birlikte hiçbir hükümdarında resmi yapılmamıştı. Bu suret yasağını göz önüne aldığımızda Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar büyük bir önce olduğunu görüyoruz. İslam'da önemli kimsenin yüzünün daha önce resmedilmemesi, daha önce portresini yaptıran bir İslam sultanına rastlanmaması, bütün bunlar aslında olayın ne kadar açık fikirlilikle oluştuğunu gösteriyor. Yani o nedenle de Bellini görevlendirilmesi söz konusu bahsedeceğimiz tablo için çok önemli bir girişim. Şimdi aslında bu girişim bize Fatih Sultan Mehmet'in nasıl biri olduğunu da çok güzel bir şekilde anlatıyor, ipucu veriyor. Peki tamam, Gentile Bellini saraya geldi, yerleşti, çalışmalarına başlayacak. Fatih Sultan Mehmet hemen önce kendi portresini yaptırmıyor. Önce Venedik'ten manzaralar yapmasını istiyor. Sonra kendi portresine başlamalarını, çalışmalarını istiyor. Böylelikle çalışmalarına başlayan Bellini İstanbul'un Bizans İmparatorluğu üzerine kurulan yeni bir katman ve zenginlik olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Bu nedenle de onun için burada geçireceği tüm bu zamanların eşsiz bir deneyim olduğunu anlıyor Bellini. Ama şu da başka bir konuydu ki Bellini aslına bakarsanız büyük bir ön yargıyla İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a gelmek istemiyordu, zorunluluktan bu görevi kabul etmişti. Fakat geldiğinde her şey Bellini için çok farklı bir şekilde karşılanıyor. Fatih'in yakın ilgisiyle karşılaşıyor bir kere Bellini ve durumlar Bellini için değişmeye başlıyor. Peki neden Fatih'in yakın ilgisi dediğimizi de açalım. Az önce de söylediğim gibi tüm bu girişi Fatih Sultan Mehmet'in nasıl biri olduğunu ipucunu veriyor. Fatih Sultan Mehmet belki de Osmanlı'nın başına gelmiş, en batılıların dilini anlayabilecek, en açık fikirli, en vizyoner, en dünya vatandaşı olabilecek bir sultandı. Hatta onun için Doğu'nun Rönesans kralı, prensi bile deniliyordu Batı'da. Peki bu abartı olabilir mi diye düşünebiliriz. Ya bilemiyoruz, abartı olabilir. Yani Fatih Sultan Mehmet bir Batı özentiliğiyle, bir Batı sevgisiyle Batı'ya yönelmek istemiyordu. Fatih Sultan Mehmet gerçekten çok açık fikirli bir hükümdardı. Yani Fatih'in böyle bir vizyonu olduğunu, Batı Rönesansını anlayabilecek bir kültürel ve entelektüel donanıma sahip olduğunu Bellini de bu görev esnasında görebiliyor çok açık bir şekilde. Fatih Sultan Mehmet Bellini'den kendisinin bir suret portresini yapmasını istiyordu. Aslında görevin ana amacı buydu. Bu portre dediğimiz gibi bir ilk olduğu gibi aynı zamanda Orta Doğu topraklarındaki İslam İmparatorluğu içinde neydi biliyor musunuz? Rönesans'ın portresiydi. Rönesans'ı anlatmıştım sizlere Stendhal sendromu bölümünde. Nasıl ortaya çıkmıştı, nasıl şekillenmişti? Rönesans o bölümde de öğrendiğimiz gibi yeniden doğuş demekti. Ama bu bütüncül bir açıdan kavram anlatımıydı. Yani yeniden doğuş dediğimiz şey bütüncül bir yeniden doğuştu. Portre sanatı da bir batı sanatı olarak geçiyordu o dönemde. Yani gerçeğe yakın, gerçeği birebir gibi resmeden bir teknikten bahsediyoruz. Kişiyi olduğu gibi yansıtıyordu. Bu da İslam topraklarındaki bir sanat girişimi için yeniden doğuş demekti. Çünkü neden? Az önce de söylediğimiz gibi suret çizmek, oluşturmak yasaktı. İşte Fatih'in bu vizyoner bakışı karşısında ön yargıları yıkılan Bellini, ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İtalyancayı da çok iyi bilmesinden dolayı da Fatih'le bir ahbaplık da oluşturmuştu. Ama ne olursa olsun tabii ki de karşısındaki bir Osmanlı padişahıydı ve Osmanlı padişahıyla çalışmak her açıdan sınanmak demekti. Fatih Sultan Mehmet kendi suretini yapmadan önce Bellini'nin yeteneği kadar bilgeliğinin sınırlarını da anlamak istiyordu ve onu sürekli sınıyordu. Çünkü bu tablonun yalnızca Fatih'in suretinin kopyasını göstermesini değil, aynı zamanda onun nasıl biri olduğunu, bu gösterdiği suretin anlam dünyasını da yansıtmasını istiyordu. Yani derinlikli bir iş istiyordu Fatih Sultan Mehmet. Ama her seferinde Bellini Fatih'in bu sınadığı testleri geçiyordu. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in de bir çizer olduğunu söylemek lazım. Hatta Fatih'in çocukluğunda da kullandığı eskiz defteri Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Sanatı anlaması ve bu açık fikirliliği bir bakıma sanatçı olma ilgisinden geliyor. Bellini'nin sadece Fatih Sultan Mehmet portresi Rönesans değildi. Onun İstanbul'dan 18 aylık görevi boyunca Fatih Sultan Mehmet Bellini'den sadece kendisini ve çevresindekilerin portresini yapmasını değil, sarayının duvarlarının da fresklerini bezemesini istiyordu. Hatta Bellini'den onun hususi dairesinin duvarlarına işte bazı freskler yapmasını istiyor ve Bellini çıplak, yarı çıplak kadın resimleri yapıyor. Bu da Rönesans'ın etkileri. Normalde baktığımızda Rönesans'a işte Bellini bunu saraya taşıyor ve Fatih Sultan Mehmet buna önayak oluyor. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar açık fikirli olduğunu da buradan görebiliyoruz. Fakat bunların kesinliğini belirtemiyoruz ne yazık ki. Yeterince. Bunun sebebi de yeterince yazılı kaynağın elimize ulaşmamış olması, yeterince yazılı kaynağımızın olmaması. Hatta bu kadar bilgiyi de tüm bu size anlattığım kaynakları da daha çok batılı kaynaklardan ediniyoruz. İşte bunun sebebi de aslında biraz daha tarihi meseleler ama tabii ki bunlar çok uzun meseleler. Şimdi konumuza dönersek Bellini'nin bu 18 aylık İstanbul macerasından İstanbul'da istediği gibi dolaştığını, her yere girip çıkabildiğini görüyoruz. Tarihi yapıların, manzaraların, kadın erkek çeşitli tiplemelerin resimlerini yaptığını görüyoruz. Bunun yanında Bizans dönemi eserlerinin, kiliselerin mozaiklerini de kopya ediyor. Bu tarihi yapıların desenlerini çiziyor. Türk kadınlarının, Yeniçerilerin resimlerini yapıyor. Ama İstanbul'daki en önemli eseri tabii ki de Fatih'le birlikte çalıştıkları suret portreleri. Fatih Sultan Mehmet'in portreleri yani. Batılıların Büyük Türk diye adlandırdığı Fatih'in bu portresi tarihi bir vesika olmasının yanında teknik başarılarıyla da tabii ki tarihe geçiyor. Fatih'in figürü büyük bir sadelik ve ifade olgunluğu içinde tam bir plastik mükemmellik etkisiyle yaratılıyor Bellini tarafından ve bazı detaylar var portrede. İşte sarığın şeffaf beyazlığıyla sultanın soluk beyazlığı arasındaki yakınlık aslında usta bir sanatçının fırçasının izlerini taşıdığını gösteriyor bu portrenin. Fatih'in de aslında istediği oluyor bu portrede. Fatih Sultan Mehmet'in ruh halinin tabloya yansıdığını görüyoruz. Bellini'nin portrecilikteki başarısını gösteriyor bu da. Ve işte uzmanlar şöyle yorumluyor. Belki Fatih Sultan Mehmet'in seferlerden dolayı, belki hastalığından dolayı, belki farklı nedenlerden yorgun göründüğünü, yorgun resmedildiğini Fatih'in saptıyorlar. Zaten bu tablonun yapılışından kısa bir süre sonra da Fatih Sultan Mehmet vefat ediyor. Bellini de 1480 yılı sonunda ülkesine dönüyor. İddialar da buradan sonra başlıyor. Büyük Fatih portresini beraberinde götürdüğü, işte onu yanına aldığı sarayda bırakmadığı iddia edilse de farklı bir iddiaya göre de tablo sarayda kalıyor ve Fatih'in ölümünden sonra dağılıyor. Fatih'in de ölümünden sonra aslında sarayın, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok iyi bir sanat hamisi olmadığı da biliniyor. Böylelikle Bellini'nin eserleri kolaylıkla bugünlere gelemiyor bizler tarafından. Şimdi öncelikle bu gerçek hikaye bize kuşkusuz şunu gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı yüksek kültürünün kurucusuydu, öncüsüydü. Belki bir daha onun gibisinin de gelmediğini söyleyebiliriz. Hatta belkisi bile yok ki. Ne Fatih Sultan Mehmet'in açık fikirliliğinin ölümünden sonra devam ettirilebilmiş olduğunu, ne Bellini'nin eserlerinin koruyucusu olunduğunu, ne de kendi topraklarında insanına, halkına bu eserlerin Osmanlı tarafından sunulabildiğini görüyoruz. Bellini'nin resmettiği önemli iki Fatih Sultan Mehmet portresi de Türkiye'de sergilenmemekteydi çok uzun yıllarca. Türkiye'de değildi yani. Fatih Sultan Mehmet'in devamında gelen oğulları onun bu vizyonerliğini sürdürebilseydi zaten elimizde onlarca Bellini eseri, olayların kaynağı ve nicesi kalabilirdi. Tabii bunun altında yatan dediğim gibi uzun tarihi meseleler var. O da bir başka günün konusu olur belki. Bizim içinse bu konunun tekrar popülerliğinin gündeme gelmesi 2020 yılında İBB'nin Gentile Bellini'nin Sultan II. Mehmet isimli portresini satın almasıyla oluyor. Ve İBB şöyle bir açıklama yapıyor. Londra'da açık artırmayla satılan Fatih Sultan Mehmet Han'ın günümüze kadar gelebilmiş 3 orijinal portresinden biri olan İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlı boya tabloyu İBB olarak satın aldık. Bahsedilen bu portre Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde sergileniyordu. Londra'da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satın alarak İBB eseri ülkemize geri kazandırıyor. Şimdi aslında sanatın nasıl sanat hamiliği olunduğu, sanatın nasıl korunduğu bu örnekte çok güzel anlatılıyor. Sanata ne kadar kaynak ayırırsanız, ne kadar yatırım yaparsanız bir sonraki nesillere de kendi ülkenizin sanatı taşınmış olur. Bu noktada İBB'nin yaptığı ne kadar güzel bir adım olduğunu da bugün, bu hafta çok tazecik bir seçimin ardından bahsetmiş olalım. Fakat şundan da bahsetmek istiyorum. İronik olan Fatih Sultan Mehmet'in bu eseri zaten ülkesine bir değer olarak kalması için yaptırmasıydı. Bahsettiğimiz tablo Fatih Sultan Mehmet'in portresinin sağda karşısında başka bir suretin olduğu portre. Karşısındaki ismin kim olduğu netleştirilemese de benim aklımı kurcalayan başka bir soru var. Sizce Fatih Sultan Mehmet bu önemli girişiminden yaklaşık 540 yıl sonra 770 bin sterline tablonun topraklarına geri kazandırıldığını öğrense olayların bu noktaya gelmesine üzülür müydü yoksa sonuç olarak sevinir miydi? Ne dersiniz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.